Ayrım 4.
Elini bavulun dibine soktu. Küçük bir muhafazayı buldu. Açınca yüzüklerini gördü. Kapayıp tekrar bavula koydu. Bavulunu kilitledi ve tekrar şifonyerin altına sürdü. Çekmeceden bir tarakla fırça çıkardı. Sonra pencereye yürüdü. Çiçekli perdelerin yanında duvara asılı bir ayna vardı. Norma aynada kendisine baktı. Pencereden kurşunlu renkli ışınlar girip Norma'nın yüzünü aydınlattı. Gözlerini açtı, sonra gülümsedi. Bütün dişlerini göstererek canlı canlı güldü. Ayaklarının üstünde yükseldi. Elleriyle büyük bir kalabalığı selamladı ve tekrar gülümsedi. Tarağı saçlarını da gezdirdi. Karışık yerlerde hafifçe tarağı çekiştirdi. Şifonyerden bir kalem aldı, soluk kaşlarını düzeltti. Ortadaki kıvrımı belirginleştirince yüzünde soru soran bir ifade oldu. Sonra saçlarını fırçalamaya başladı. 10 kez bir tarafı, 10 kez de öbür tarafı. Bu arada kah bir ayağının, kah diğerinin üstünde esniyerek baldırlarını güzelleştirmeye çalıştı. Bu hareket isteyerek değil de mecburen jimnastik yapmış bir sinema yıldızının tavsiyesiydi. Ortalık kararmaya devam ediyordu. Norma aceleyle pencereye göz attı. Bu gülünç hareketi yaparken birinin görmesini istemiyordu. Norma bir buzdağına kıyasla içine daha çok kapanmıştı. Su yüzünde ancak ufacık bir bölümü görünürdü. Norma'nın en güzel, en hoş yönü gözlerinin ardında gizlenmiş ve korunmuştu. Kapının kolu döndü. Birisi açmak için kapıya yüklendi. Norma dikleşti. Baston yutmuş gibi durdu. Sadece bir eli işliyor, kaşlarına sürdüğü boyayı dağıtıyordu. Sonunda alnında gri lekeler oluştu. Şimdi kapının vurulduğu duyuldu. Hafif, nazik bir tıklama. Fırçasını şifonyere bıraktı, elbisesini düzeltti, sonra kapıya gitti. Sürgüyü açıp kapıyı araladı. Ernest Orton'un yüzü göründü. Fırça bıyığı dudaklarının üzerine kaplıyordu. Norma kapıyı hala aralık tutuyordu. Ernest, hepiniz bize oldukça nazik davrandınız. Sizi daha fazla rahatsız etmek istemem dedi. Norma yavaş yavaş kendine geldi. Ama hala hızlı hızlı nefes alıyordu. Kapıyı açtı, bir adımda geri çekildi. Ernest mahcup bir gülümsemeyle odaya girdi. Yatağa yürüdü. Yatağı yapmalıydım diye söylendi. Çarşaf ve battaniyeyi çekti. Buruşuklarını eliyle düzeltmeye çalıştı. Norma, siz durun ben yaparım dedi. Ernest, size söz verdiğim bağışı bile beklemediniz dedi. Ama işte ben size getirdim. Sanki bütün ömrü boyunca yatak yapmış biri gibi yatağı güzelce düzeltti. Norma, ben de yapabilirdim dedi. Neyse artık yapıldı dedi. Ernest Orton çantasına doğru gitti. İzninizle açabilir miyim diye sordu. İçinden bir şeyler almak istiyordum da. Norma, rica ederim buyurun dedi. Gözleri ilgiyle açıldı. Adam çantayı yatağın üzerine koydu. Kilitleri açıp kapağı arkaya itti. Çantanın içinde harika şeyler vardı. Yuvarlak karton kutuların içinden rengarenk mendiller sarkıyordu. Patlayan sigaralar, pis koku çıkaran bombalar, düdükler, partiler için kağıt şapkalar, küçük bayraklar ve komik rozetler. Ernest yaralı ayaklardan 6 tanesini paketlerinden çıkarırken Norma da eğilmiş bu rengarenk öteberi dolu çantaya bakıyordu. Gözleri artistlerin imzalı fotoğraflarına takılmıştı. Bunlar daha önce gördüklerine hiç benzemiyorlardı. Resimler kalın bir cins plastikle kaplanmışlardı. Bir başka özellikleri daha vardı. Bildiğimiz resimler gibi yassı görünmüyorlardı. Değişik bir teknikle ya da özel ışık yansıtıcı bir maddeyle sanki yüzleri yuvarlakmış da derinlikleri varmış gibi duruyorlardı. 3 boyutlu gibiydiler. 20'ye 30 santim bir çerçeve içindeydiler. En üstte aslında tıpatıp benzeyen, gülümseyen bir James Stewart fotoğrafı vardı. Hemen altında sadece alnını ve saç şeklini görebildiği bir resim vardı ki hemen tanıdı. Dudakları aralandı, gözlerine bir tuhaf parıltı geldi. Yavaşça eli çantanın içine gitti ve James Stewart'ın resmini kenara itti. İşte Clark Gable'a bakıyordu. Çenesi dışarıda, gözleri dikkatle bakan gayet ciddi bir resimdi bu. Daha önce hiç böyle bir resmini görmemişti. Derinden bir iç çekti, çıkardığı ses duyulmasın diye nefesini kontrol etmeye çalıştı. Fotoğrafı yerinden aldı ve gözlerine baka kaldı. Kendi gözleri ise kocaman açılmış, sanki büyülenmişti. Ernest ona bakıyordu. Heyecanını gördü. Ne şahane değil mi diye sordu. Bu yeni bir buluş. Resim değil de heykel gibi. Norma dili tutulmuşçasına başını evet anlamında salladı. Ernest, bir kehanette bulunmak istiyorum. Her şey üzerine yemin ederim ki bu resimler yeryüzündeki bütün resim türlerini bir seferde silip süpürecek. Asi de neme dayanıklıdır. Ömrü billah dayanır ve de kahverengileşmez. Çerçeveye dökülmüş, fırınlanmıştır. Hiçbir surette eskimez dedi. Norma gözlerini resimden ayıramıyordu. Ernest resme uzandı, elleri pençe gibiydi. Kaça? Boğmanın sesi kısılmış, genzinden bir humurtu çıkmıştı sanki. Ernest, bu sadece bir örnek dedi. Piyasaya göstermek için. Satılık değil, ısmarlayabilirsiniz. Kaça? Boğmanın parmakları bastırmaktan bembeyaz olmuştu. Ernest ona dikkatle baktı. Kadının yüzüne bakınca ne kadar kararlı olduğunu gördü. Çene kasları gerilmişti. Kendini tutuyor, burnundan nefes alıyordu. Ernest, perakende olarak bunları 2 dolara satıyorum. Ama size iyi bir bahşiş vereceğimi söylemiştim. Bahşiş yerine bu resmi tercih eder miydiniz dedi. Boğmanın sesi boğuktu. Evet diye yanıtladı. O zaman sizin olsun. Parmaklarındaki beyazlık yavaşça kayboldu. Gözlerinde bir zafer parıltısı vardı. Dudaklarını yaladı. Sağ olun dedi. Sağ olun bayım. Resmi kendine çevirdi, göğsüne bastırdı. Plastik, cam gibi soğuk değil, aksine ılık ve yumuşacıktı. Ernest, eh ziyanı yok, tek bir örnekle idare ederim dedi. Ben biraz güneyde takılacağım, daha 6 hafta bir oraya gidemeyeceğim. 2 hafta kadar Los Angeles'ta kalayım diyorum. Orası bu tür değişik oyuncakları satmak için ideal yerdir. Norma resmi şifonyere götürdü, çekmeceyi açıp çamaşırların altına itiverdi, çekmeceyi kapadı. Herhalde Hollywood'a da gidersiniz. Ah tabii, orası bu konuda Los Angeles'tan daha iyidir. Ayrıca benim için tatil sayılır. Orada bir sürü dostum var. İznimi aldım mı etrafta dolaşır, hem eğlenir hem de işimi görürüm. Bir taşla iki kuş yani. Hiç vakit kaybetmem. Orada bir stüdyoda çalışan eski bir askerlik arkadaşım var. Mutlaka onunla birlikte oluruz. Geçen sefer Melrose Grotto'da başlayan bir partiye gitmiştik. Hemen Rekord stüdyolarının yanındadır Melrose. Ama ne partiydi. Size ayrıntıları anlatamam ama ömrümde hiç böyle eğlenmemiştim. Sonra arkadaşım tabii stüdyo işine dönmek zorunda kalmıştı. Norma yavru bir köpek bir böceği nasıl izlerse kendisi de onu aynı dikkatle dinliyordu. Arkadaşınız bir stüdyoda mı çalışıyor diye teklifsizce sordu. Hangisinde acaba? Ernest, Metro Goldwyn Mayer'de dedi. Çantasını toplarken kıza hiç bakmıyordu. Ne kızın gırtlağından gelen hırıltının ne de sesindeki çatallaşmanın farkına vardı. Siz de stüdyoya sık sık gider misiniz? Tabii, Willy bana izin kağıdı alır, ben de bazen gider çekimleri izlerim. Willy marangozdur, savaştan önce orada çalışıyordu. Savaş bitince gene eski işine girdi. Birlikte askerlik yaptık. Ne adamdır ama, çok efendidir. Düşünemeyeceğiniz kadar çok kadın tanır. Ondaki telefon numaralarını bir bilseniz aklınız durur. Kocaman kara kaplı bir defteri var. Ağzına kadar telefon numarası dolu. Kendi bile o defterdeki numaraların yarısının kimin olduğunu bilmez. Ernest gittikçe konuya daha çok ısınıyordu. Duvarın dibindeki dik, küçük iskemleye oturdu. Güldü. Savaşın başında daha ben onu tanımazken kara kaplı defterini öğrenmişler. Ondan sonra ikide bir de Willy'yi yakaladıkları gibi doğru Hollywood'a. Orada onları hanımlarla tanıştırmış. Artık ne zaman istese de ona izin verirlermiş. Deniz aşırı göreve gönderilinceye kadar işi tıkırındaymış. Onun bu konuşması süresinde Norman'ın gözlerinde birden bir rahatsızlık belirtisi oldu. Parmakları önlüğünü çekiştirmeye başladı. Sesi bir alçaldı bir yükseldi. Acaba sizden bir şey istesem, sizi rahatsız eder miydim diye sordu. Ernest, rica ederim ne istiyordunuz dedi. Şey, size bir mektup versem, MGM'ye sık sık gittiğinize göre Mr. Gable'a rastlarsınız. Bunu ona verir miydiniz? Mr. Gable da kim? Canım Clark Gable işte diye aksilendi Norman. Ha, o mu? Siz onu tanıyor musunuz? Norma donuk bir sesle evet dedi, amcamın oğlu olur. Ay, ya anlıyorum, tabii veririm ama bir de bakarsınız oraya gidemem. Niçin postayla göndermiyorsunuz? Norma'nın gözleri kısıldı. Esrarengiz bir tavırla mektuplar onun eline geçmiyor. Orada bir kız var, sekreterimsi bir şey. O gelen mektupları alıp yakıyor dedi. Yok canım, niye yapsın bunu? Norma bir an durup bu konuyu düşündü. Mektupları görmesini istemiyorlar. Akrabalarından gelenleri de mi? Hatta amcasının kızından geleni bile. O mu söyledi bunları size? Evet. Norma'nın gözleri kocaman açılmış, boş boş bakıyordu. Evet, ben de bir süre sonra oraya gideceğim dedi. Bazı teklifler aldım. Bir ara gidecek gibi de oldu. Ama kuzenim, yani Mr. Gable dedi ki, yo, önce tecrübe sahibi olmalısın. Gençsin, acele etmene gerek yok. İşte ben de şimdi tecrübe sahibi oluyorum. Lokantada çalışırken insanların cinsleri hakkında pek çok şey öğreniyor. Ben hep insanları gözlerim. Ernest ona inanmaz gözlerle baktı. Bir gece içinde yıldız olan garson kızların öykülerini duymuştu ama Norma'da bu onu böyle kavuşturacak ne göğüs vardı ne bacak. Norma'nın bacakları sopa gibiydi. Ama makyajla güzel olan yıldızları da biliyordu. Sinema dışında görseniz tanıyamazdınız. Onlar hakkında çok şey okumuştu. Norma'ya gelince her ne kadar işe yatkın durmuyorsa da orasına burasına pamuk doldurup şişirilebilirdi. Hele Clark Gable gibi bir amcaoğlu olunca. Böyle bir özellikle kimse başa çıkamazdı. Ernest, doğrusu Billy'den bu kez bir izin kağıdı almayı düşünmüyordum. Epeyce girdim çıktım oralara. Ama madem siz istiyorsunuz, ben de gider kuzeninizi bulur, mektubu ona veririm. Allah adamın mektuplarını niye aktarlar acaba? Çok çalıştırıp canını çıkartmak istiyorlar. Sonra da ona eski bir ayakkabı gibi fırlatıp alacaklar diye Norma hararetli hararetli anlattı. Heyecanı peş peşe dalgalar halinde yükseliyordu. Coşmuştu ama bir yandan da içinde bir telaşın başladığının farkına varıyordu. Norma yalancı değildi. Ömründe böyle bir şey yapmamıştı. Geriye dönülemeyecek adımlar attığını biliyordu. Ernest'ten gelecek bir soru ya da bilgiyle yakayı ele vereceğini, uçurumun kenarına geldiğini anlıyor fakat bir türlü kendine engel olamıyordu. Çok büyük adamdır. Gerçek bir beyefendidir. Ona verdikleri rolleri sevmiyor ama yapmak zorunda kalıyor. Kendisi öyle değildir de ondan. Örneğin Red Butler rolü. Onu da sevmeyerek oynadı. Çünkü o bir domuz değildir. Domuzca rolleri de sevmez. Ernest gözlerini kısmış, kirpiklerinin arasından Norma'yı gözlüyordu. Ernest durumu anlamaya başladı. İşin özü yavaş yavaş beyninde biçimlenmeye başladı. Norma şimdi ömründe bir kez daha olamayacağı kadar güzeldi. Yüzünde ağırbaşlılık, cesaret ve gerçekten büyük bir sevgi akımı vardı. Ernest'e yapılacak iki şey kalıyordu. Ya Norma'nın yüzüne gülecek ya da oyunu sürdürecekti. Odada bir başkası, örneğin bir erkek olsaydı, o da kendisiyle aday edilmesini önlemek için kızın yüzüne kahkahayı basardı. Ama kızın bu saf, güçlü duyguları bambaşka bir şeydi. Adeta kiliseye yeni girenlerin, mihrap önündeki taş merdivenlerde gecelerce yerde yatan kızlardaki inanca benziyordu. Tanrısal bir aşkın bütün çıplaklığıyla açığa çıkmasıydı bu. Ernest böyle şeye hiç rastlamamıştı. Mektubu götüreceğim dedi. Amcanızın kızından geliyor diyeceğim. Norman'ın yüzünde bir korku ifadesi belirdi. Yoo hayır dedi. Ben ona sürpriz yapmak istiyorum. Ona sadece bir arkadaşınızdan deyin. Sakın başka bir şey söylemeyin. Ernest sordu. Ne zaman oralarda bir işe girmeyi düşünüyorsun? Mr. Gable bir yıl daha beklememi söyledi. Ona göre benim daha çok deneyime, insanları gözleme ihtiyacım varmış. Ama doğrusu bazen bu işten de sıkılmıyor değilim. Bazen de keşke kendi evimde olsam diyorum. Kalın, ağır perdeleri, upuzun bir divanı olan bir odada. Arkadaşlarım gelse, örneğin Betty Davis, Ingrid Bergman ve John Fontaine gibi. Diğerlerini söylemiyorum, zira o vırt zırt boşananları sevmiyorum. Beraberce oturur, sohbet eder, ciddi şeylerden konuşur, devamlı çalışırdık. Bildiğiniz gibi büyük bir aktivist olmak için çok çalışmak gerek. Bazıları da kendilerini sevenlere iyi davranmazlar. Örneğin resimlerini bile imzalamazlar. İşte bu gibi şeyler. Ama biz tabii böyle şeyler yapmayız. Yani bizim gibiler demek istiyorum. Hatta biz arada sırada hiç tanımadığımız, sokaktan geçen kızları bile çağırıp, onlara bir fincan çay verip onlarla konuşuruz. Çünkü biliriz ki bizim ünümüz onlar gibi insanlar sayesindedir. Aslında ödü kopuyordu ama bir türlü de susamıyordu. Artık iş çığırından çıkmıştı. Norma da biliyordu bunu. Her an başı ağrıyabilirdi. Ernest, önce sizi iyi anlayamamıştım. Demek filmlerde oynadınız. Yoksa yıldız oldunuz mu dedi. Norma evet dedi. Ama beni buradaki adımla bilemezsiniz. Hollywood'da kullandığım başka adım var. Nedir adınız? Söyleyemem. Benim kim olduğum hakkında bir şeyler bilen tek kişisiniz burada. Ama kimseye bir şey söyleyemeyeceksiniz değil mi? Ernest sarsılmıştı. Yo hayır dedi. Eğer istemezseniz söylemem. Norma sırrıma saygılı olun dedi. Ernest elbette dedi. Bana mektubu verin gerisine karışmayın. Alice kapıdan seslendi. Gerisine kim karışmasın? Siz ikiniz yatak odasında ne yapıyorsunuz bakalım? Gözleri etrafı tarıyor, suç arıyordu. Yatağın üstündeki çantaya, yastıklara, yatak örtüsüne baktı. Sonra da Norma'ya döndü. Alice'in gözleri Norma'nın ayaklarından bacaklarına gitti. Bir süre etekliğinde durduktan sonra beline geldi. En sonunda da alev alev yanan yüzüne takıldı. Norma utancından neredeyse hasta olacaktı. Yanaklarına kan hücum etmişti. Alice ellerini beline dayadı. Ernest kadını yatıştırmak isteyerek tam çantamı alıp ayak altından çekilmeye çalışırken benden Los Angeles'taki kuzenine bir mektup göndermemi istedi dedi. Onun Los Angeles'ta kuzeni muzeni yok. Ernest öfkeyle tabii ki var ben tanıyorum dedi. Alice'in sabahtan beri bastırmaya çalıştığı öfkesi patlayıverdi. Sen bana baksana diye gürledi. Yanında çalışan kızlara senin gibi çapkınlar el atmasına dayanamam. Ona kimse dokunmadı. Kimse ona el atmadı. Öyle mi? Peki yatak odasında ne arıyorsun öyleyse? Şunun suratına bak hele. Alice öfkeden kudurmuştu. Boğazından hırıltılı çığlıklar çıkıyordu. Saçları yüzüne düştü. Gözleri yerlerinden uğrayıp sulandı. Dudakları kısıldı, zalimleşti. Sanki yarı baygın hasmını yenmek üzere olan bir boksördü Alice. Buna razı olamam. Ona kimsenin tecavüz etmesine göz yumamam ben. Buralarda it kopuğun dolaşmasına izin verir mi sanıyorsun? Biz evimizi, odamızı, yatağımızı verelim. Ernest'e bağırdı. Size bir şey olmadı diyorum. Bu delilik karşısında bir şey yapamamaktan şaşırdı. İtirazları kendi kulaklarında bile itiraf gibi çınlıyordu. Bu saçmalığı niçin yaptığına bir türlü akıl erdiremiyordu. Haksızlık midesini bulandırıyor, öfkesi yavaş yavaş kabarmaya başlıyordu. Norman'ın ağzı açık kalmıştı. O da bu öfke hastalığına tutulacağı benzerdi. Her nefes alışta kesik kesik çığlıklar çıkmaya başladı ağzından. Elleri önünde sanki birbirlerini boğazlıyormuş gibi çırpınıp duruyorlardı. Alice Norman'a yaklaştı. Sağ yumruğunu sıkmış, elinin kemikleri fırlayacakmış gibi olmuştu. Baş parmağı diğer parmakların ilk boğumlarına sımsıkı yapışmıştı. Hiç de bir kadın yumruğuna benzemiyordu. Ağzından buz gibi sözcükler döküldü. "Defolun buradan, çek git elimizden, yağmur altında kal da gör." Alice Norma'ya hücum etti. Norma geriledi ve ağzından korku dolu bir çığlık yükseldi. Kapı aralığında ayak sesleri duyuldu ve Juan sertçe "Alice!" diye bağırdı. Alice kala kaldı. Dudakları sarktı, gözleri korkuyla baktı. Juan ağır ağır odaya girdi. Baş parmaklarını tulumunun cebine takmıştı. Sürülen bir kedi kıvraklığıyla Alice'e yaklaştı. Kesik parmağındaki alyans pencereden giren donuk ışıkta parladı. Alice'in öfkesi dehşete dönüştü. Ondan kaçmaya çalıştı. Yatağın yanındaki aralıktan sonra duvara dayanınca orada kala kaldı. Fısıltıyla "Vurma bana," dedi. "Yalvarırım, vurma." Juan kadının yanına geldi. Sağ eliyle Alice'in dirseğinin üst kısmından kolunu tuttu. Ne sağına, soluna, ne başka yere. Tam yüzünün ortasına bakıyordu. Kolundan çekerek kadınla birlikte kapıdan çıktılar. Kapı Ernest'in Norman'ın yüzüne kapandı. Kapanan kapının ardından baka kaldılar. İkisi de nefes bile alamıyordu. Şu an Alice'i çift kişilik yatağa götürdü, yüzünü çevirdi. Alice sanki eli ayağı tutmuyormuş gibi çöktü, arkaya kaykıldı. Dehşetle Juan'a bakıyordu. Adam bir yastık aldı, onu kadının başının altına koydu. Kesik parmaklı alyansı sol eliyle hafifçe yanağını okşadı. "Şimdi artık kendine gelirsin," dedi. Alice elleriyle yüzünü kapadı, hıçkırıkları boğuk, sert ve kuruydu. 5. Bölüm. Bernice Pritchard, kızı Mildred ve Mr. Pritchard'la lokantanın girişinin sağ tarafındaki masaya oturmuşlardı. Küçük grup birbirine sokulmuştu. Sanki yaşlılar saldırı karşısındaymışlar da Mildred onlara koruyucu bir duyguyla yaklaşmış gibiydi. Çoğu kez annesiyle babasının bu acımasız dünyada nasıl yaşayabildiklerine şaşar dururdu. Onları çocuk gibi saf, korumasız bulurdu. Annesi açısından geçerliydi bu duygusu ama Mildred'in algılayamadığı bir şey vardı. Çocukların dediklerini yaptırmak için yıkılmaz sebatları, inatçılıkları. İşte Bernice'de bu tür bir dayanıklılık vardı. Güzel sayılırdı. Kalkık bir buruna sahipti. Uzun süre burnunun üstünden sıkmalı gözlük taktığından iki göz arasındaki mesafe yassılaşmıştı. Burnunun kıkırdak kısmı gözlükten sadece incelmemiş, bir de gözlüğün sıktığı yerde iki tane kırmızı benek oluşmuştu. Menekşe renkli gözlerim yoktu. Bu da ona bir güzellik veriyordu. Zarifti. Tam bir kadındı. Giysileri eskilerin modasına daha uygundu. Ara sıra volenli bluzlar giyer, antika bronşlar takardı. Bluzunun eteğinin üstünde kalan bölümünde mutlaka ya bir dantel ya da bir el işi bulunurdu. Yakaları ve kurnazları her zaman temizdi. Lavanta çiçeği kolonyası kullanırdı. Cildinden, giysilerinden, çantasından daima lavantayla karışık ekşimsi bir koku yayılırdı. Bu ekşimsi koku kendi teninin kokusuydu. Bilekleri ve ayakları zarifti. Pahalı ayakkabılar giyerdi. Ayakkabıları genellikle oğlak derisinden, üzeri bağcıkla, bazen de ufak bir fiyonkla süslü olurdu. Dudakları çocuklarınki gibi solgundu. Yumuşacık ağzının belirgin bir özelliği yoktu. Az konuşurdu. Dostları arasında iyiliği ve yumuşaklığıyla tanınırdı. Kimse hakkında kötü bir şey söyleyemediği için, ağzını parfüm ve yiyecek dışında hiçbir konuda açmadığı için de yumuşak diye ün yapmıştı. Başkalarının fikirlerine sessiz bir gülümsemeyle karşılık verirdi. Sanki onların fikirlerinden dolayı bağışlıyormuş gibiydi. Ama işin aslı hiçbirini dinlemezdi. Mildred politikayla, ekonomiyle ilgili uzun açıklamalarından sonra annesinin yüzünde beliren o bağışlayıcı ifadeyi görünce kaç kez hırsından ağlamak istemişti. Kızın annesinin bildiği insanlar, yerler ve şeyler dışında hiçbir konuşmayı dinlemediğini keşfetmesi çok zaman aldı. Oysa Bernice eşyalar, renkler ve fiyatlarla ilgili en ufak ayrıntıları unutmazdı. 7 yıl önce aldığı bir çift siyah süet eldivene kaç para verdiğini kuruşuk kuruşuna hatırlardı. Eldiven ve yüzükten çok hoşlanırdı. Ne cins yüzük olursa olsun. Epeyce yüzüğü vardı. Ama başka kaç yüzük takarsa taksın, altın alyansıyla pırlantalı yüzüğünü parmağından hiç çıkarmazdı. Bunları ancak yıkanırken çıkarırdı. Amonyaklı suda fırçasını ve tarağını yıkarken de çıkarmazdı. Zira amonyak yüzükleri temizler, pırlantaları daha da parlatırdı. Evlilik yaşamı oldukça hoştu. Kocasını seviyordu. kocasının zaaflarını, yetenekleri ve isteklerini bildiğine inanıyordu. Kendisine gelince, rahibe kafası denilen bir rahatsızlığı vardı. Evliliğin cinsel azlarını tanımıyordu. Ayrıca vücudu bir asit ürettiğinden dolayı gebe kalması da çok zordu. Önce vücudundaki asit durumunun dengelenmesi gerekiyordu çocuk sahibi olması için. Ona göre bunlar normaldi. Bunların dışında şeyleri sapıklık ve zevksizlik sayardı. Cinsel istekleri olanlar için o biçim kadınlar deyimini kullanır, onları uyuşturucu tutkunlarıyla, alkoliklerle aynı potaya koyardı. Kocasının başlangıçtaki istekliliğini kabullenmişti. Ama zamanla belli etmeden isteksizliğini öne çıkararak bu duyguyu biçimlendirmiş, kontrol altına almış, sonra da boğmuştu. Böylece kocasının istekleri gittikçe azalmış, sonunda kendisinin bu tür şeyler için yaşlandığı kanısına varmıştı. Kendine göre güçlü bir kadındı. Becerikliydi. Evi rahat ve temizdi. Her ne kadar yemekleri lezzetli değilse de besleyiciydi. Baharatla başı hoş değildi. Aklında kaldığına göre baharat erkeklerde cinsel dürtüyü arttırırdı. Üçü de Mildred, Mr. Pritchard ve kendisi hiç küle almazlardı. Yemeklerin iştah verici olmayışındandı belki bu. Bernice'in arkadaşları onu gördükleri en tatlı, en iyiliksever insan diyebilirler, ona melek derlerdi. Kendisi de dünyanın en iyi arkadaşlarına sahip olduğunu düşünür, bunun için kendisini mutlu hissederdi. Çiçeklere bayılırdı. Eker, sular, gübresini verir budardı. Çiçeklerini büyük vazolara öyle güzel yerleştirirdi ki arkadaşları kendilerini çiçekli dükkanında sanırlardı. Pek ilaç almazdı ve çoğu kez sessizce kabızlıktan çektiği sıkıntıdan bağırsaklarının dayanamayarak harekete geçmesiyle rahatlardı. Öyle pek hastalanmamış, sancılardan kıvranmamıştı. O bakımdan ağrı sancı konusunda ölçüsü yoktu. Bu nedenle boynunda hafif bir sancı, sırtında bir ağrı ya da kalbinin altında bir gaz sıkıntısı duysa yakında öleceğini sanırdı. Mildred'e de olacağı zaman öleceğine o kadar inanmıştı ki her şeyi en ince ayrıntısına kadar ayarlamıştı. Mr. Pritchard'a kolaylık olsun diye. Hatta ölümünden sonra açılmak üzere Mr. Pritchard'a bir mektup bırakmıştı. Bunda kocasına evlenmesi gerektiğini, bu suretle çocuğun iyi kötü bir annesi olacağını vasiyet ediyordu. Daha sonra bu mektubu imha etti. Vücudu da kafası gibi ağır ve tembeldi. Kendisi loş bir odada, gri bulutlar arasında dolanırken, yaşamın tadını çıkaranlara duyduğu gizli bir kıskançlıkla mücadele etmeye çalışırdı. Algılamaları kısıtlı olduğu için kurallarla yaşamaya çalışırdı. Eğitim iyidir, kendini kontrol gereklidir. Her şey yerinde ve zamanında olmalıdır. Seyahat ufuk açıcıdır gibi. İşte bu son ilke sonunda onu bile Meksika'da tatil yapmaya zorlamıştı. Bu sonuçlara nereden vardığını kendisi de bilmiyordu. Çok uzun süren bir olguydu bu. İmalar, öneriler, kazalar, bütün bunlar birikmiş, ona bir karar verdirmişti.